Ayrım 14.
Hiçbir yerde afişim yok. Arka kapıya dolaşıyorum. Hiç kimseye rastlamadan giriyorum binaya, ikinci kata çıkıyorum. Orada kimi tiplere söz konusu şenliği soruyorum. Yabancı İşçiler Derneği'nden söz ediyorum. Söylediklerim kimseye bir şey ifade etmiyor. Boş bakıyorlar. Sonunda Bourse de Travail diye bir yeri tarif ediyorlar. Orada böyle şeyler olduğunu söylüyorlar. Çıkıyorum Bobini Tiyatrosu'nun arka kapısından. Meğer orada değil oyunum. Yürüyorum. Paul Elvar Caddesi, Karl Marx Caddesi, nihayet yolun sonunda kaçak inşaat gibi tek katlı bir bina olarak önüme çıkıyor Bourse de Travail denilen yer. Giriyorum kapıdan, kilimler, sazlar. Evet, işte bizimkiler. Efendim, hoş geldiniz. Demek burada oluyor olay. Salonumuz neresi? Burası. Hani sahne? Sahne yok, işte şurada oynanacak. Güzel. Daha doğrusu hastiktir. Affedersiniz. Saz? İşte burada 3 tane saz var. 2 kıçı kırık bağlama, 1 osuruk divan sazı. 3'ü bir saz etmez. Dekor yerine masa olarak bir formika büro masası, 3 plastik sandalye bulunmuş. Telefonun çaldırılabilmesi mümkün değil. O sırada Can Yücel giriyor kapıdan. O da aynı şenlik içinde söyleşiler yapacakmış. Oturuyoruz bir masaya. Can Baba masaya oturur oturmaz, "Manyer yapma, senin ihtiyacın yok," diyor birdenbire bana. "Ne manyeri Can Baba?" Somut bir yanıt vermiyor bu soruma. Shakespeare'den konuşuyoruz. Fırtına oyununu çevirmiş, daha doğrusu Türkçe'de yeniden yazmış. "Gel şunu yapalım seninle," diyor. "Yapalım Can Baba," deyince keyifleniyor. "Yapmayalım desem küfredecek. Ben yapmak isterim ama izleyici bana öyle şeyler yaptırtmıyor desem, bak manyer yapıyorsun diyecek. Yapalım en alımlı yanıt. Ne içiliyor burada? Biradan başka bir bok yok Can Baba. Razıyım biraya diyor ve kimi gereksiz ve sıcakımsı biralar içiyoruz Can Yücel'le Shakespeare'den konuşarak. Devrisi gün 11'de yeniden gelip kabaca bir prova yapmak üzere çıkıyorum Bourse de Travail denilen kaçak inşaattan. Otele geliyorum. Sait Köseoğlu'ndan bir not var. Kendisi Paris'te ve bir başka otelde. Hemen telefon edip akşam için sözleşiyoruz. Derya elleri naylon torbalar, alışverişten dönüyor. Öğleden sonra Vanina'nın yeni evine gidiyoruz Süresnes'e. Paris'in dışı sayılır. Bahçe içinde bir apartmanın ikinci katı. Oğlu büyümüş, bir neşe karşılıyor bizi Vanina. Derya ile o an tanışıyorlar. Alsas şarapları içiyoruz. Devrisi günkü oyundan ve sorunlarından konuşuyoruz. Telefon konusuna çözüm olarak Vanina bir çıngırak buluyor. Eski zamanlarda şatolarda uşak çağırmak için üstüne basınca dling yapan bir zil bu. Arka arkaya basınca tıpkı bizim ilkel telefonun sesi. Bunu çalabilir Derya telefon yeri geldikçe diyor. Fena fikir değil. Bizim İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma telefonun sesine en yakın ses bu. Paris'teki telefon sesleri dijital. Devrisi gün oyunda buluşmak üzere ayrılıyoruz Vanina'dan. Bir taksiye atlayıp Komedi Fransız'a geliyoruz. Anka ve Sait'le buluşacağız. Erkence geldiğimiz için tiyatronun karşısındaki lokantada yemek yiyoruz. Tiyatronun girişinde Sait ve Anka'yı muhabbet halinde buluyoruz. Anka davetiyelerimizi almış. Jean-Paul Sartre'ın gizli oturum oyununu izliyoruz. Yöneten Claude Regi. Aşırı ağır konuşarak oynuyorlar. Hareket yok gibi. Sanki kımıldamak yasaklanmış oyunculara. Claude Regi'nin sahnelediği bütün oyunlar böyledir. Bu nasıl bir tiyatro anlayışıysa. Sıcak bir yandan bayılmak üzereyiz. Komedi Fransız'ın altından metro geçiyor. Gümbürtüsü duyuluyor salonda. Balo sokağından geçen kamyonun ses 1885'te duyuluşu gibi. 2,5 saate yayıyorlar bu kısacık oyunu. Sıkıntıdan batlıyoruz. Oyundan sonra gene tiyatronun karşısındaki restorana gidiyoruz. Şampanya içiyoruz. Sait oteline gidiyor. Sabahleyin dönüyormuş İstanbul'a. Anka'yı evine bırakıp orada bizi bekleyen oğlumuzu alıyoruz. Kestane ağaçları kesik Victor Hugo bulvarına dönüyoruz. Devrisi gün sabahtan ailece elimizde oyun kostümleri, telefon ve benzeri aksesuarlar Bobigny'e doğru yola koyulduk. Saat 11'e doğru Bourse de Travail denilen kaçak inşaata ulaştık, prova yapmak üzere. Fakat bize prova sırası gelemeden birdenbire başladı program. Biz arkada bir oda bulduk, orayı kulis kabullendik. Orta halli bir saz getirdiler, onu akort ettik. Anlamsız bir beklenti başladı. Bizimle birlikte o odada pinekleyen Cezayirli müzik topluluğuyla muhabbete koyulduk. Elinde kamerasıyla Vanina geldi. O da bizimle birlikte beklentiye koyuldu. Akışta sürekli sarkmalar olmaya başladı. Bu arada girişe pankart asan Zaza Kürtleriyle şenliği düzenleyen grup arasında sıkı bir kavga oldu. Kan akınca polis geldi, yatıştırdı. 17.30'da ilan edilen oyun için ancak 19'da sahne bize verilebildi. Dekor ve sahne hazırlığı için izleyicinin dışarı çıkarılması söz konusu değil. İzleyicinin gözü önünde Derya, ben, oğlum ve Vanina oraya buraya dosya kağıtları mandallayarak varsayalım bir dekor yaptık. Salonda 0 ila 3 yaş arası çocuklar koşturuyorlar. O durumda oynamak mümkün değil. Bu küçük çocukların dışarı çıkarılmasını istedim. Bir çocuk babası geldi yanıma. Benim çocuklarım burada doğdular ve evde bizim konuştuğumuz iki satır Türkçe dışında hiç Türkçe duymuyorlar. Siz Türkiye'den buraya kadar gelmişsiniz, bu çocuklar sizi dinlemesinler mi dedi ağlamak üzere. Benim de gözlerim doldu. Çocuklara izin çıktı. Bir çocuk parkında gibi başladı oyun. En korktuğum şey çocuk tiyatrosudur ve hiçbir zaman yapmayı düşünmedim. Çocuklar için eğlenceli belki ama oynayan için büyük bir eziyettir. İşte o durum başıma geldi. Çocuklar susturulamıyor. Koşuyorlar, bağırıyorlar. Onlarla bir bir ilgilendim. Ne istediklerini, niye koştuklarını, çişleri olup olmadığını sordum. Bu ilgi karşısında çocuklar duruldular, sahne kabul ettiğimiz az yüksekçe yerin dibine oturup izlemeye koyuldular. İlk 10 dakikanın sonunda da salonda sessizliği sağladım ve ufak ufak eğlenmeye başladılar. Köylerinden çıkıp Paris'e işçi olarak gelmiş ve hayatlarında hiç tiyatro görmemişlerin çoğunluğunu oluşturduğu bu kalabalık. Giderek sevmeye başladılar bu işi. Tam tiyatroya alıştıklarında da oyun bitti. Oyunu kamerayla kaydeden Vanina, oyundan sonra bizi arabasıyla Alexander Oteli'ne bıraktı. Vedalaştık. Oğlan çok yorgun olduğu için yatmak istedi. Onu yatırdık, Victor Hugo Bulvarı'nın köşesindeki lokantaya gittiğimizi merak etmemesini ve odadan çıkmamasını tembihledik. Ayrıca resepsiyondaki amcaya odada oğlumuzun yalnız olduğunu, Fransızca bilmediğini ve eğer otelden çıkmak isterse dışarı bırakılmamasını tembih ettik. "Merak etmeyin Monsieur," dedi resepsiyon bey amca. Biz lokantada otururken de çıka geldi oğlan. Odada sıkılmış. "Resepsiyoncu Monsieur seni niye bıraktı?" "O beni görmedi ki baba ya." Oğlanın boyu resepsiyon kontuarından biraz kısa, oradan geçmiş, resepsiyoncu onu görememiş, fırt diye çıkmış otelden çocuk. Biz otele oğlumuzla birlikte dönünce uyandı resepsiyon bey amca. "Aa, çocuk nereden çıkmış?" "Pencereden atlamış Monsieur," dedik onu üzmemek için. Paris'te son günümüz alışverişle geçti. Derya ve oğlan giyim kuşam takıldılar, ben doğru Marivo sokağındaki tiyatro kitapçısına. İki naylon torba kitap aldım. Akşam yemeğini André Camp ve Anka Viste ile Don Camillo isimli kabareye gittik. Biraz turistik, tipik bir Paris kabaresi. Şarkı söyleyerek karikatür çizen Datsu, şarkıcı taklitleri yapan Waller, illüzyonist Stefan, İsviçreli şovmen Jean Raymond, Ömür Göksel'i anımsatan şarkıcı Jean Vallée ve mukallit şovmen Pierre Douglas keyifli bir gece geçirttiler bize. Kestanesiz Victor Hugo Bulvarı'na döndük. Resepsiyon bey amca bize oda anahtarımızı verirken merakla "Bu çocuk üçüncü kattan sokağa nasıl atlamış Monsieur?" diye sordu. "Atlar bizim oğlan," dedik gülerek. "Şimdiki çocuklar çok acayip, büyüyünce terörist oluyorlar işte," diye söylendi resepsiyon bey amca. Odaya çıktık, oğlumuz havaya girmiş bir biçimde, pencereden kestanesiz Victor Hugo bulvarına bakarak, ''Aslında buradan atlanır baba ya!'' demeye başladı. ''Saçmalama oğlum, hadi yat uyu, sabah İstanbul'a gidiyoruz, bon nuit.'' Rahmetli Üç Sinek Brothers. Ekim'in son günleri. Pamuklar uçuşuyor Aydın Ovası'nda. İşte yeniden yaz ve Muğla. Bu bitmeyen bir yaz oldu. Yazdıkça yazıyorum. Bir saatte geldim Aydın'dan Muğla'ya. Ferhangi şeylerin Muğla'ya ikinci kez gelişi. Hemen kentin girişinde ismine çok güldüğüm Hotel Grand Brothers. Herhalde eskiden Uzun Kardeşler Oteli ismiyle çalışıyordu bu otel ya da başka bir yerde otelleri vardı o kardeşlerin. Sonra bunu yaptılar ve Avrupa'da hatta Amerika'daki bir otelle boy ölçüşebilecek bir otel olduğuna kendi aralarında kardeşçe karar vererek bu İngilizce ismi koydular. Otelin girişi güzel. Lobi öylesine geniş ki gözü dinleniyor insanın. Güzel bir yere geldiğinizi anlıyorsunuz. Aferin uzun biraderler. Resepsiyoncu kızın otele girişimi görür görmez koşarak resepsiyondan fırlayıp beni öpüşüyle jenerik yazıları son buluyor, film başlıyor. Derya Hanım yok mu? Yok, ne olacak? Kız çok heyecanlı, sabahtan beri gelişimi beklediği her halinden belli olurken o yalnızca bunu belli etmemeye uğraşıyor. Önüme otellere gelen herhangi müşterilerin doldurduğu soruşturma kartını uzatıyor, altını imzalıyorum. Üstünü de doldurmamı istiyor. Üstünü hiçbir yerde doldurmuyorum, polis beni bilir. Ayrıca polis de üstünü doldurmamama alışık, polisi şaşırtmayalım deyince kız bir an bana baktı. Bakışı bu konunun çok ötesinde kadınca bir bakışa dönüşürken esmer bir bellboy, ki ona bad boy da denilebilir, çıka geldi. Çantamı kaptı, önüme düştü. Bakışlarım resepsiyondaki aşkımı terk ederek bad boy'un ensesine yazıldı. Odama doğru yolculuk başladı. Odaya benden önce hızla daldı bad boy. Bana önden buyurun falan yok. Benim odamda çok önemli bir işi varmış gibi girdi içeri. Odanın perdeleri kapalı, güpegündüz bir loşluk. Perdeleri açacak sandım, hayır. Elindeki çantamı bir kenara bıraktı, televizyona saldırdı. Bana değişik kanallarını gösterecek. Bad boylarda böyle bir televizyon gösterme merakı oluyor her nedense. Bırak ulan şu uzaktan kumandayı. Ben buraya kanallardan kanal beğenmeye gelmedim. Şu perdeleri aç, kapat televizyonu, kapat. Elimi cebime atıyorum, en küçük param 100.000. Al şu 100.000'i ışınlan bad boy. Bad boy gidiyor. Mini barı açıyorum, bomboş. Niye var o zaman bu buzdolabı odada? Niye haybeye yer kaplıyor? Telefon kullanım rehberi yok. Oda servis kaç numara? Büyük aşkım resepsiyon hanım kaç? 0 ve 9 deniyorum, uzman bir otelperver olarak. 9 hat veriyor, demek ki 0 santral. Hayır, 0'dan resepsiyon hanım çıkıyor karşıma. Meğer oda servisi 199'muş. Öyle denenerek bulunacak bir numara değil. Resepsiyon hanım ne istediğimi ısrarla kendisine söylememi istiyor. Sizden özel bir şey isteyeceğim fakat çok utanıyorum deyince kapattı. Oda servisten yiyecek bir şeyler istiyorum. Tuvalete gidiyorum, sifon çalışmıyor fakat klozet kapağında özel olarak temizlenmiştir. For your protection bandı var. Oda servisten gelen şeyleri tıkınıyor. Büyük aşkım resepsiyon hanıma sifonumun çalışmadığını bildirerek bir taksiyle Zeybek sinemasına gidiyorum. Vali Lale Aytaman konukları olduğu için gelemiyormuş, selam göndermiş korumasıyla. Selam getirildiği sırada valinin korunmadığını düşündüm. Koruma ve ailesi oyun izliyorlar. Demek ki o sırada valiyi koruyan başka birileri var. 1018 ve 1019. oyunları oynuyorum, otele geliyorum. Resepsiyon hanım yok. Yerini gececi beye bırakmış, evine gidip düşünde beni görmek üzere mışıl uykuya geçmiş olmalı. Odama çıkıyorum, biraz kitap okumak istiyorum. Başucumdaki lamba yanmıyor. Niye yanmıyorunu anlamak için epey uğraşıyorum, değişik prizler deniyorum. Sonunda lambanın ampulü olmadığını keşfediyorum. Başka bir yerden bir ampul söküp başucu lambasına takıyorum, yatağa uzanıyorum. Bir sigara yakıp kitabımı okumaya koyuluyorum. Odada bir kara sinek var. Şu an çok rahatsız etmese bile sabah gün doğar doğmaz pike uçuşlara geçecek ve beni uyandıracak, hemen öldürülmesi gerek. Kitabı bırakıp sineğin peşine düşüyorum. Bir iki ıska sonunda duvarda öldürüyorum sineği. Katil ellerimi yıkayıp kitabımı okumaya koyuluyorum. Yeniden sinek vızıltısı duyuluyor. Yedi canlı mı lan bu sinek? Bakıyorum, rahmetli duvarda paralanmış olarak duruyor. Henüz rahmetsiz bir başka sinek daha var yani odada. Kitabı bırakıp onun derdine düşüyorum. Cambazhane numaralarım sonucu onu da tavanda öldürmeyi başarıyorum. Bende bir yara bere yok. Cinayete giderek alışan ellerimi yıkayıp yeniden kitabı okumaya yazılıyorum. Tam kitaba sardıracakken de okuduğum satıra bir sinek konuyor. Daha önce öldürdüklerimin leşleri yerlerinde duruyor. Bu üçüncü bir sinek. Ve ölmemek için öbürlerinden çok direniyor, enikonu uğraştırıyor beni. Ama ecele çare yok. Pencerenin camında can veriyor. Ben cinayet işlemese duramaz hale gelmiş ellerimi yıkıyor, biraz kitap okuyup uyuyorum. Sabah 10'da kapı yıkılıyor, Bad Boy gazeteleri getirmiş. Bunun için beni uyandırmana gerek yok Bad Boy. Uykuda gazete okuyamam diyerek gazeteleri içeri aldım. Bad Boy bahşiş olarak babayı aldı. Duş alınacak sıcak su sorunu var. Resepsiyon hanımcığımı aradım, gakkuk ediyor. Dün bir sorun varmış fakat çözümlenmiş olması gerekiyormuşmuş. Özetle sıcak su yok yani. Şimdilik yok. Anlaşıldı. Sizi seviyorum resepsiyon hanım. Kahvaltı ediyorum, gazetelere bakıyorum. 12.40'da resepsiyon hanım telefon ediyor, sıcak su işinin çözümlendiğini bildiriyor Kıvanç'la. Sıcağa yakın ılıman bir suyla duşumu alıyor ve ayrılıyorum rahmetli 3 Sinek Brothers'tan. Aristofanes Bayiler Toplantısında. Tam öğlende kalkması söz konusu uçağımız yarım saat gecikmeyle havalandı İstanbul'dan. İzmir'e gidiyorum. Uçak boş gibi, yol arkadaşlarım Yıldız Kenter ve Mehmet Birkiye. Ocak ayının 21'i, pazartesi 85 yılı. Yıldız Hanım şaşırtıcı çalışkanlığı içinde, gözünde gözlük, elinde bir metin, çalışmalarını sürdürüyor uçakta. Ona çok yakışan ve güzelliğine güzellik katan bu haline bayılıyorum. Mehmet uçaktan korkuyor, ben de sürekli, şu an düşüyoruz galiba. Bu bir düşüş değilse birazdan mutlaka düşer bu uçak. Ben hiç düşmeyen uçağa rastlamadım diye gevrek kahkahalar atarak onu daha da ürkütüyorum. Yıldız Hanım gürültümüzden rahatsız olduğunu belirten gözlük üstü bakışlar sergiliyor. Susuyoruz. Affedersiniz hocam. Dersteyiz ya, her an yazılı yapabilir Yıldız Hanım. Mehmet Birkiye ile 1971'de birlikte başladık tiyatroya grup oyuncularında. Çok uzun ömürlü olmadı o tiyatro. Sonra birlikte Kenter Tiyatrosu'nda Güner Sümer'in sahneye koyduğu Maxim Gorki'nin Ayak Takımı arasında oyunu okuma provalarına başladık. Ben kendimi çok huzurlu hissetmeyerek daha provaların başında ayrıldım. Mehmet Birkiye Kenter Tiyatrosu'nda kaldı. Yıldız Hanım bir iki okuma provasına gelip kendisine sürekli "Sifonu çektin mi? Tuvaletin ışığını söndürdün mü?" diye sorduğu için çok utanarak bir daha o provalara gelmeyen çocuğun ben olduğumu herhalde anımsamıyordur. Yıllar sonra özel tiyatro patronu olunca anladım Yıldız Kenter'in o zamanki telaşını. Bizim tiyatroda da oyuncu arkadaşlar soyunma odalarında, tuvalette ve kuliste ışıkları söndürmeden çıkıp gidiyorlar tiyatrodan. Işıkçı şarteri indiriyor, onun için konu kapanıyor. Sabahleyin temizlik için gelen şarteri açıyor ve bütün gün boşu boşuna soyunma odaları, tuvaletler, kulis ve her yerin ışıkları yanıyor. Elektrik saati manyak fırıl dönüyor. Ben de o haysiyetli elektrik faturasını ödemek için turneye gidiyorum. Bunları düşünerek bir sigara yaktım. Müthiş bir sevgiyle baktım derin bir çalışma içinde olan Yıldız Hanım'a. Kenter Tiyatrosu pazartesi salı günleri İzmir'de oynuyor. Onlar oyuna gidiyorlar, ben Çeşme'ye, televizyonda reklamını yaptığım Vestel televizyonlarının bayiler toplantısına. Düşemeden indi uçak. Mehmet huzura erdi. Öpüşerek ayrıldım onlardan Çiğli Havalimanı'nda, bir taksiye bindim, Efes Oteli'ne geldim. Vestelciler karşıladılar beni. Televizyon ve video sorunlarından dünyayı göremez hale gelmiş 3 yetkili beyle yemek yedik. Onlar için dünyada televizyon, televizyonculuk ve videodan başka bir şey yok. Tamamen tele bir hayat. Yemekten sonra içi bayilerle dolu bir midibüsle Çeşme'ye doğru yola koyulduk. Şoförün ısrarla çaldığı ve hiçbir bayinin itiraz etmediği arabesk müzik eşliğinde 1,5 saatlik bir yolculuktan sonra Çeşme Altın Yunus'a ulaşıldı. Kışın göbeğinde oldukça sakin ve serin buralar. Ortalıkta yalnız bayiler var, hepsi erkek, kimisi bekar. Evliler de eşlerini getirmemişler. Kadınlardan bayi olmuyor herhalde. Askere gelmiş gibi oldum. Ciddi bir şey demek ki bu bayiler toplantısı. Eş getirilmesi yasak belki de. Konuyu ve orada ne olup biteceğini pek bilmeyerek biraz angarya makamından gelmiş bulunuyorum bu toplantıya. Madem televizyonda surat orospuluğu olarak Vestel'in reklamını yapıyorum, tabii ki bayiler toplantısına katılmalıyım. Sizsiz düşünülemez dedi Sayın Genel Müdür. Öyle bir tonda söyledi ki bunu, ben gitmesem neredeyse yapılamayacak bu bayiler toplantısı. Bana ayrılan odaya çıktım. Güzel bir oda. Denize bakan bir balkon. Yatağımın üstünde dosyalar, bloknotlar, kalemler, çantalar. Hepsinin üstünde Vestel yazıyor. Ben de çantamda Aristofanes'in Eşek Arıları kitabını getirmişim. Alıcı gözüyle onu yeniden okuyacağım, belki notlar alacağım. Yeniden yazmayı ve sahnelemeyi düşünüyorum oyunu. Aristofanes'i çantadan çıkarıp masaya koymamla birlikte çalıyor telefon. İstanbul'dan Nurhan Damcıoğlu arıyor. Birlikte Hayrola Karyola isimli oyunumu oynamaktayız küçük sahnede. Doktoru durumunu vahim bulmuş. Bir hafta oynamasına izin vermiyormuş. Cuma'ya kadar iptal edelim, cuma oynarım diyor. Bu doktorların kimi bedensel rahatsızlıklardan ötürü tiyatro perdesinin kapanamayacağını bir türlü anlamamalarını hiç anlayamamışımdır. Peki Nurhan Hanım, gişeyi arayın, durumu bildirin, geçmiş olsun diyerek kapatıyorum telefonu. Demek ki cumaya dek işim gücüm yok İstanbul'da. Burada kalabilirim. Bayiler toplantısı bir hafta sürüyor. Yoksa tatilde miyim Aristofanes'le birlikte? Banyo küvetini doldurdum, bir okyanus balığı gibi yattım içine. Merhaba küçücük Ege Denizi.